Hayırlı günler değerli A9 izleyicileri. Bilim ve Yaratıcı adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün de yine Akın Hocam ve Serdar Hocam'la birlikte programımıza devam edeceğiz. Önemli konuları ele alacağız inşallah. Buyurun Akın Hocam.
İnşallah. Evrimcilerin biz sürekli olarak saptırmalarından bahsediyoruz inşallah her gün. Bilimsel konulardan bahsediyoruz, iman ekatlarından. Şimdi evrimcilerin saptırdıkları konulardan bir tanesi de ara geçiş formları. Yani olmayan ara geçiş formları daha doğrusu. Şimdi bir kere evrim olması için, evrimin olduğundan bahsedebilmemiz için türler arasındaki geçişlerin gözlemlenebiliyor olması gerekiyor. Yani Darwin de zaten kendi zamanında bunu söylemiş. Ara geçiş formları olmalı diyor. Neden sayılamayacak kadar çok katmanda ara geçiş formlarını bulamıyoruz diyor. Yani ileride bulunacağını ümit ediyorum diyor. Ama eğer bulunamazsa diyor, teorim tamamen çökmüş olacak diyor. Kısaca. Şimdi tabii ara geçiş formlarını senelerce olmadığı için birçok sahtekarlık yaptılar. İşte Piltdown adamı sahtekarlığı yaptılar. İşte Nebraska adamı uydurması yaptılar. Mesela aldılar bir kafatasını ve orangutan çenesiyle birleştirdiler. Bunu işte orangutanla insan arasındaki ara geçiş formu diye insanları kandırmaya çalıştılar. Birçok insanı da kandırdılar aslında kendi dönemlerinde. 40 sene boyunca British Museum'da sergilediler. 500'ün üzerinde doktora tezi yazıldı bu kafatası üzerine. Son derece bilimsel olarak lanse edildi ve evrimin kesin ispatı olarak lanse edildi. Sonra bir flor testi bulundu. O testle bir baktılar. İşte kafatası bir insan kafatası. Çenesi de bir orangutan çenesi olduğu anlaşıldı. Sonra baktılar böyle olmuyor. Biz en iyisi işte biz bir diş bulup bunun üzerinde yorum yapalım dediler. Diş buldular. Dediler ki bu işte insan orangutan arasındaki bir ara geçiş formudur deyip çizimlerini yaptılar. Sonra bir baktılar domuz dişi çıktı. Yani buna benzer yüzlerce sahtekarlık yaptılar ve her yaptıkları sahtekarlıkta da şöyle bir durum söz konusu ara geçiş formları ile ilgili. Mutlaka iki ayrı canlıyı birleştiriyorlar. Mesela Tectanigrosea diye bir ara geçiş formu ürettiler. Çünkü ürettiler diyorum çünkü gerçekten üretiyorlar. Mesela aldılar işte timsah kafatasını, ondan sonra balık gövdesiyle birleştirdiler. Geri kalan arka tarafı da kendileri çizimle tamamladılar. Üç farklı şekilde birleştirerek ara geçiş formu ürettiler. Sonra dediler ki biz bunu kendimiz ürettik. İşte bu balık gövdesi aslında bu timsah kafatasıyla aynı yerde değildi. Uzağındaydı. Ama biz onu birleştirip böyle bir fosil ürettik. Dolayısıyla bu geçersizdir diye kendileri itiraf ettiler. Bunun gibi yüzlerce sahtekarlıkları var evrimcilerin. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Çünkü ara geçiş fosili yok. Olmadıkları için kendileri üretmek durumunda kalıyorlar. Üretirken ne diyorlar? İşte bir o canlıdan oluyorlar, bir o canlıdan oluyorlar. Çünkü ara geçiş formu öyle olması gerekiyor. Yani iki ayrı türün karışımı olması gerekiyor mutlaka. Tabii bunlar olurken hocamız da yaratılış atlasını çıkardı. Ve tüm dünyada yaratılış atlası öğrenildi ve birçok yere ulaştı. Bilim adamlarına ulaştı, işte ünlü sanatçılara, politikacılara, sporculara her yere ulaştı. Baktılar ki ara geçiş fosili diye bir şey yok. Bütün canlılar yeryüzünde nasıl beliriyorsa, nasıl yaratıldıysa şu anki halleri de onlardan hiçbir farkı olmayacak şekilde aynı. Böyle olunca ne yaptılar? Ara geçiş formu tanımını değiştirmeye çalıştılar. Şimdi ben onunla ilgili bir sunum var, onu göstereceğim. Ara geçiş formu nasıl olmalıdır? Evet, slide'a göstermişsek. Şimdi evrimcilerin iddia ettiği gibi mutasyonlarla canlılar olsaydı bolca bulmamız gereken ara form fosilleri şu şekilde olması gerekirdi. Yavaş gelişmelerle oldu diyorlar. Değil mi? Canlıların yavaş gelişmelerle olduğunu iddia ediyorlar. Fosil kayıtlarında olması gereken bu şekilde bozuk omurga kayıtları olması gerekiyordu. Yani ilk başta işte şu şekilde, sonra biraz daha gelişik. biraz daha gelişmiş. En sonunda şu anki halini alması gerekiyordu. Ama biz fosil kayıtlarına baktığımız zaman ilk fosil kayıtında da aynen bu şekilde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yavaş gelişmeyle oluşma diye bir şey mümkün değil olması. Ve gözlemlenebilir ve son derece bilimsel. Fakat 350 milyon tane fosil bulundu. Hiçbirisinde şöyle fosiller bulunmadı. Mesela normalde mutasyonlardan bahsediyorlar işte. Yoğun mutasyon oldu. DNA'da değişiklik oldu diye. Fakat biz mutasyonlara baktığımız zaman her zaman zarar veriyoruz. Mesela şöyle bir canlıyı bu hale getiriyor mutasyon. Yani var olan mükemmel canlı üzerine bir mutasyon uygulaması yapın. Canlıları zaten şu hale getiriyor. O kadar yoğun mutasyon olduysa zaten mükemmeli bırakın. Hani onların iddiasına göre işte yarı gelişmiş canlılar üzerinde mutasyonun daha da tarif edici bir özelliği olması gerekiyor. Yani tamamen canlıyı bitirecek şekilde olması gerekiyor. Mesela yine eğer evrimcilerin dediği doğru olsaydı, bizim şuradaki fosil kaydı gibi değil, şunlar gibi işte yarı gelişmiş, işte bir parmağı var, bir parmağı yok, bir parmak kemiği biraz daha uzun, biraz diğeri daha da kısa şeklinde yine kayıtlar bulmamız gerekiyordu. Mesela yine fosil kayıtlarında bu tarz kayıtlar olması gerekiyordu bakın. Parmaklar yamuk yumuk birbirine girmiş. İşte 6-7 parmaklı, 8 parmaklı. Veyahut da kolunda değişik işte uzuvlar çıkmış. Bu tarz kayıtlar olması gerekiyordu. Yani çünkü biz mesela fosil kayıtlarını bırakın. Biz herhangi bir mesela canlıyı... Slide'ımız bu kadardı. Mesela bir canlıyı mutasyona uğrattığımızı farz edelim. Tamam, ben ayarlayayım şimdi anlayıcıyla resimleri. Mesela bir canlıyı mutasyona uğradığı zaman bakın ne oluyor. Bir bacak daha çıkıyor mesela. Madem yoğun bu kadar mutasyon oldu fosil kayıtlarında bu canlılık oluşana kadar bu kadar yoğun mutasyon oldu. Var olan mükemmel canlılara uğrattığımız mutasyon bu milyonlarca senede hiç mi bir tane böyle canlı oluşturmadı? Bir tane canlı yok böyle fosil kayıtında bakın. Kurbağaya bakıyoruz. Mesela burada bir bacağı deli daha çıkmış. Yok böyle bir fosil kaydı. Bu mutasyon mesela yine burada iki bacak daha çıkmış mesela. Ceylan ve yani yaşamını çok zorlaştıran bir şey. Bunun bir faydası yok.
İki burada kafası var.
Evet. İki kafalı domuz olmuş. Hiç iki kafalı domuz kaydı biz görmedik fosil kayıtlarında. Yani bu mutasyon milyonlarca sene diyor ki ben bu canlılara faydalı olacağım diyor kardeşim. Ben öyle bir kararım var diyor. Milyonlarca sene faydalı oluyor. Tam evrim ortaya atıldıktan sonra ben karar değiştirdim diyor. Bundan sonra zararlı olmaya karar verdim diyor mutasyon. Öyle bir yani karar alabilen bir mekanizma evrimcilerin iddiasına göre. Bundan sonra ben ne olsa canlıya zarar vereceğim diyor. Mesela yine gösterelim. Bakın iki kafalı kaplumbağa. Dört bacaklı işte civciv. Bakın ucube canlılar. Görüyorsunuz. Bu mutasyonun neresi faydalı? Biz bu faydalı hiçbir şekilde göremiyoruz. Normalde bilimsel sonuç nasıl çıkarılır? Deney yapılır, değil mi?
Evet.
Deneyde ne tekrarlanıyorsa tekrarlanan şey bilimsel geçerlilik kazanır. Mesela biz mutasyonu öğretiyoruz bakın canlıları. Canlı mutasyonu uğrattığımızda mutlaka zarar veriyor. Asimetri oluşuyor. İşe yaramadığı halde mesela bir bacağının bilgisinin kopyasını alıp başka bir yere daha kopyalıyor. Mesela sırtından çıkıyor aynı bacak. Bir bilgi eklenmesi olmuyor hiçbir zaman. Sadece bilginin kopyalanması oluyor. Hiçbir faydası yok bu mutasyonun. Deney olarak yaptığımız zaman bu sonuca varıyoruz. Tekrarlama özelliği nasıl? Tekrarlıyor. Bir daha mutasyon olarak daha da zarar veriyor. Bir daha mutasyon olarak daha da zarar veriyor. Tekrarlanabilir aynı zamanda. Demek ki buradan çıkan bilimsel sonuç mutasyonlar zararlıdır.
Aynen öyle. Ve evet. Senin de dediğin gibi Akın Hocam. Evrime nereye baksak elle tutulur hiçbir şey yok. Hücreye bakıyoruz. Milyonlarca bir yılda oluşması mümkün değil. Evet. Proteine bakıyoruz aynı şekilde. İskelet yapılarını inceliyoruz şimdi göstermiş olduğun slide'da. Yine aynı şekilde hiçbir değişim göstermiyor. Bu da evrimin bir hiçliği savunduğunu gösteriyor. Bir hiçliği savunamazsınız. Yani mutlaka ki savunduğunuz şeyin bilimsel deneylere veya somut bazı şeylere dayanması gerekir. Yani sandalyeye dayanması değil Serdar Hocam'ın tabiriyle.
Estağfurullah. İnşallah. Ya şimdi bunlar Erdal Hocam dediği çok önemli ve çok doğru hakikaten. İnsanlar uzun yıllar şöyle zannettiler. Bu evrimciler böyle ortaya bir şey atıyorlar. İşte insanın kökenini bulduk efendim. Maymunun ve insan arası arayış formunda bulduk. Her yerde var bu zaten. Makaleler de var. Batılı bilim adamları zaten bu işi çözdü. Biz de size işte anlatıyoruz. haberiniz olsun. Yani siz bu zaten işlerle pek ilgiliniz, alakanız da olmaz. Anlamazsınız zaten anlatsak da. Zaten bizim kullandığımız kelimeleri, jargonu da anlamıyorsunuz. Böyle bir üst perdeden, bir üst boyut konuşmalarla yıllarca insanları kandırdılar. Bak hakikaten kandırdılar. İnsanlar zannetti ki Erdal'ın dediği gibi evrimcilerin inandıkları şeyin bilimsel bir ispatı var. Hakikaten somut zannettiler. Halbuki öyle değil. Bunlar bilimsel bir dayanağa dayanmıyorlar. Gerçekten de ideolojileri bunlara bunu yapmalarını emrettiği için bunu savunuyorlar. Yani ortada bilimsellik yok, ideoloji var. Ve bak çok iyi, yani herkes emin olsun bundan, evrimciler dahi olmak üzere onlar da eğer ideolojilerin onlara emrettiği şeyi yapmazlarsa onlar da Allah'a inanacaklar. Biliyorlar onu yani. Yani Allah'ın varlığı çok açıktır. Yani öyle şey gibi zannedilmesin. İşte adam evrimcidir veya ateisttir efendim. Bir takım şeylere dayandırır düşüncelerini. Dolayısıyla da Allah'ın olmadığını bulmuştur. Haşa, ve samimi olarak ona inanıyordur. Zannediliyor, öyle değil. Yani Allah'ın varlığı çok açıktır. Yani çocuk yaşlarda anlaşılır Cenab-ı Allah'ın var olduğu. Göğe bakarsın anlarsın bir olağanüstülük olduğunda. Yeter yani hiç. Yani kendine bakarsın biraz daha akıl bali oldu mu yine anlarsın. Yani öyle bir şeylere dayanıyor. Bilimsel bir altyapısı var. İşte çok kitap okuyanlar, çok makaleler karıştıranlar, bilimsel çalışmaları çok yakından takip eden insanların kafa yapısı, görüşü, dünya görüşü, insanın kökeniyle ilgili sahip olduğu bilgiler olağanüstü ve sırlarla doludur, gizemlidir. Bunlar onları çözmüşlerdir. Dolayısıyla onlar ne derse doğrudur. Ne diyordu bir kısmı? İşte insan, yani kaba tabirle tabii maymundan işte evrimleşmiş, bütün canlılar tek bir canlıdan türemiş veya işte aşamalı kademeli evrimleşme olduğunu anlattılar yıllarca insana. Peki biz ne gördük? İşte az önce Akın Hocam'ın ekrana verdiği şeyleri gördük. Gerçek ne insan ne bir başka canlı, hiçbir şey ne de kainat evrim geçirmemiştir. Gerçek budur. Ha geçirse idi ne olurdu? Bunun bilimsel kanıtları olurdu. Yani bu çok hakikaten çok basit anlaşılır bir şey. Yani biri çıkıp da dediğinde kardeşim insan evrimleşerek bugününe gelmiştir dediğinde amenna sorulur hemen. Kardeş tamam böyle söylüyorsun ama nedir yani? Elinde ne var? Ne olması lazım elinde? Fosil kayıtları. Niye? Çünkü zaten bu konuyu biz jeolojik katmanlarda görebiliriz. Yani bizden önce yaşamış canlılarla ilgili bilgileri, milyonlarca yıl önce yaşamış canlılarla ilgili fosil katmanlarında biz görebiliriz, jeolojik katmanlarda. Peki bu işi yapan, yani jeolojiyle uğraşan, paleontolojiyle uğraşan, antropolojiyle uğraşan bilim adamları var. Onlar her seferinde ne buldular? İşte hocamızın artık yaratılış atlası var. 7 kilo ağırlığındadır. Çok güzeldir. Yenileri de çıkıyor inşallah. Hocamız yeni fotoğraflarla yine yeni çalışmalar yapacak, hizmetler yapacak. Orada daha da geniş görecek izleyenlerimiz. Her seferinde, her dönemde ister 1 milyon, ister 10 milyon, ister 500 milyon yıl önce yaşamış olsun. Hangi canlıya bakarsak bakalım mükemmel, tam ve eksiksiz özellikler görüyoruz. Peki nerede ara geçiş formları? Nedir ara geçiş formu? Mesela diyorlar ki zürafalar hoplamış zıplamış işte ağacın yapraklarını yeme çabası gayreti sonucunda kocaman bir zürafaya dönüşmüş diyorlar. Masal bu ya. Hani o ne o işte şey prens şeyi kurbağayı öpüyor.
Aynen
ha, şey oluyor. Prenses mi oluyor neyse. Ya bunun gibi acayip bir şeyle karşı karşıyayız. Zürafalar işte ceylanlardan, geyiklerden evrimleşmiş. Tamam ya bu bir iddia veya bir şey neyse bir şey dediğimiz yok. Şimdi senin bunu ispat etmen gerekir kardeş değil mi? Yani sen madem böyle bir şey söylüyorsun ne yapacaksın? Bizim masada varmış bugün yok herhalde yanda vardır. Fosil göstermen lazım. Evet. Sorsun izleyicilerimiz bu iddiayı konuşanlara. Yani bir de demagojiye falan girmesinler. Uzun konuşmalar, garip kelimelere girmesin hiç kimse. Evrim mi savunuyorsun sen kardeş? Tamam. Nerede fosili? Ne fosili diyecek? Ara geçiş formu fosili. Nedir o? İşte az önce bizim gösterdiğimiz ucube canlı dediğimiz varlıklara ait fosiller olması gerekir. Niye? Bu canlıları sen yaşadığını iddia ediyorsun değil mi? Ya nereye gitti bu kadar canlı peki? Ucube canlılar. Ya buhar olmaları mümkün değil. toprağın altına girmesi lazım. Yani büyük kısmının da fosilleşiyor olması gerekiyor. Çok büyük kısmının. Ve hatta hocamız onu açıklamıştı. Ara geçiş formu öyle bir iki tane olmaz. Yani ucube olduğu için, yani eksik özelliklere, daha tam oluşmamış özelliklere sahip olduğu için canlı, kısa sürecektir onun hayatı. Yaşayamaz. Yani çok çok kısa. Hayalen anlatıyorum tabii, öyle olmalı. Eksik uzuvlara sahip bir canlının efendim 50 yıl 100 yıl yaşamasını beklemek çok komik olur zaten.
Kısa derken süre de veririm aslında.
Ha, süre, bir dakika ya, bir saniye ya 10 saniye bile yaşayamaz. O nitrik oksidi anlattık. Nitrik oksidin ömrü, yani doğuyor, gözünü açıyor, gidiyor, görevini yapıyor, geri geliyor, kendini yok ediyor. Ne kadar? 10 saniye. Nitrik oksit olmadı mı hayattan bahsetmek mümkün olmaz. İnsan hayatından. Üremeden bahsetmek mümkün olmaz. Nefes almaktan, tansiyondan, damarların genişlemesinden, daralmasından bahsetmek mümkün olmaz. Ya 10 saniye. Nerede kardeşim senin milyarlarca yılın? Dolayısıyla böyle olduğu için biz böyle sokakta, bak sokakta, öyle Kanada'ya, Çin'e, Avustralya'ya gitmeye gerek yok. Tüm İstanbul'da herhangi bir yeri, şöyle toprak olan herhangi bir yeri eşelediğimizde bu az önce gördüğümüz canlılara ait fosil kayıtlarını hemen buluruz. Niye? Çünkü bir tane normal canlıya ait, yani orijinal haliyle yaşayan canlıya ait fosil varsa, iddiaya göre diyelim ki ceylan geyik oldu, şey oldu, zürafa oldu. İkisi arasında yüz binlerce, milyarlarca, sadece iki canlı arasında fosil kaydı olması lazım. Milyonlarca tür var, canlı türü var.
Ama bir tane ara geç fosili yok.
Bak, milyonlarca canlı türü var. Şimdi her birinin arasında bu tür canlıların yaşamış olduğunu iddia ediyorlar. O zaman ne olacak? Milyarlarca, trilyonlarca, yüz trilyon, kat trilyonlarca sayı veremiyoruz. Fosil olması. Ya yürürken yolda fosile çarpman gerekir, ucube canlılara ait. Şimdi peki bilim adamları ne diyor bu beyefendilerin açıklamalarına karşın? Hemen söyleyelim. Yani bunlar paleontologtur, jeologtur. Bak, adam çalışma yapmış. Evrimci gözle hatta bakıyor. Yani ara geçiş formu aramak için kazıyor toprağı. Ama sonra ne buluyor, ne diyor? Birkaç tane örnek verelim. Bunlar evrimci itiraflarıdır. Yani açıkça söylüyorlar. Bazen samimi oluyor bazıları. İyi de oluyor, daha iyi anlaşılıyor durumları. Harvard Üniversitesi'nden paleontolog Niles Eldridge bak diyor ki, tabii ki paleontologlar uzun zamandır evrimden irkiliyorlar diyor. Evrimci paleontologlar. Niye irkiliyorsun kardeşim? Hiçbir şekilde gerçekleşmiş gibi gözükmüyor da ondan irkiliyorlar. Evrime dair yeni fikirler tanıtılırken genelde ansızın bir ortaya çıkışın söz konusu olduğunu görürüz. Bak, görüyor musun? Ansızın diyor. Bir anda, yani bu şey gibi.
Bir yaratılma böyle söz konusu her şekilde.
Öyle demiyor da öyle diyor. Aslında evet, onun alttan geçen yazı o. Yani yaratılmış diyor, ansızın evet, ne demek,
bunu
nereden geldi?
Bunu çok açıkça söylemiyor, evet, ama belli ediyor.
Evet, yani biraz samimi olmuş, tam evet, samimi olmamış ama dediğin gibi doğrusu. Diyor ki, ne var ki fosil kayıtları evrim hakkında bir şeyler öğrenme arayışındaki pek çok ümitsiz paleontoloğu bir şekilde vurmuştur diyor. Fosil kayıtları bir bilim adamı neden vursun ya? Yani bir şey çıkar ortaya. Bilimseldir değil mi fosil? Bakarsın, özellikleri ilgili notları yazarsın, protokolleri hazırlarsın, analizleri yaparsın, makaleni yazar, verirsin üniversiteye.
Çünkü inandıklarına tezat bir şekilde ters hiçbir bir şey, ara evet, geçiş formu olmadığı
evet,
için.
Evet. O yüzden vurmuştur aynen, diyor. Evet. Ne vursun kardeşim sen? Mesela Oparin de diyor ya, ünlü bir biyologtur Rus. Hücre diyor, evrimin tamamını diyor, içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır diyor. Hücrenin yapısı. Ya niye karanlık olsun kardeşim? Yani elektron mikroskopu var, gayet aydınlık. Bakarsın, görürsün. Ya bu şahane dersin, harika dersin. Yorum da yapma istersen. İlgili notlarını alırsın. Yani neticeleri yazarsın, gözleme dayalı neticeleri yazarsın. Yazarsın makaleni, gönderirsin üniversiteye. Niye zaten karanlık olsun?
Yorum mümkünse yapmasınlar.
Ya hayır. Yorum derken olayla ilgili, yani hücrenin mükemmel yapısını gördün ya, onu kastediyorum. Yoksa yoruma evrimci kafasıyla yapacaktır zaten. Gerçi yapıyorlar, güzel oluyor. Biz de anlatıyoruz işte. Yani sussalar olmaz. O devam etsinler saçmalamaya. Biz de anlatıyoruz. Bak, bir tane daha hemen aynı kişiden. Paleontolog bu. Nize Erdirich diyor ki, tüm deliller fosil kayıtlarının ortaya koyduğu sonucun doğru olduğunu göstermektedir diyor. Gördün mü? Öyle zaten. Doğrusu bu işte. Fosil kayıtlarında gördüğümüz boşluklar, yani ara geçiş formu yok diyor. Her canlı sahip olduğu özelliğiyle karşımıza çıkıyor. Boşluk de diyor. Halbuki boşluk falan yok. Dolu yani. Hayatın tarihindeki gerçek olayları yansıtmaktadır. Bunlar yetersiz bir fosil birikiminin sonucu da değildir diyor. Yani bizim elimizde hayatın gerçek kökenine dair yeteri sayıda fosil var diyor. Bilim adamı bunu söylüyor. Neymiş peki o fosiller soracağız. Efendim diyor, mükemmel özelliklere sahip, bir anda ansızın ortaya çıkan canlılara ait, eksiksiz tam, ucube hiçbir özelliği bulunmayan, işte iki kafalı, çift ayaklı, eller, parmaklar acayip olmayan canlılara ait fosil ve bunlar yeterlidir diyor. Ne için yeterlidir? Cenab-ı Allah'ın bir anda ansızın bütün canlıları, cansızları, yeri ve göğü yarattığına dair ispat için yeterli oluyor. Bilimsel deliller bunu gösteriyor. Onun için izleyenlerimiz onu unutmasınlar. Ortada bir bilimsellik yoktur. Ortada bir dogma, bir inanç, bir ideoloji, menfaat vardır. Bu kişilere bunu emrediyor. Böyle söyleyeceksin. Böyle anlatacaksın. Aksi takdirde Allah'a inanmış olursun diyorlar inşallah.
İnşallah. Ben geçen gün de bir örnek göstermiştim. Yine gösterelim onu. Bakın buradaki kişinin bir mutasyon sonucunda bacağında tümör oluşuyor ve bakın bacağı ne hale geliyor birkaç sene içerisinde. İşte evrimcilerin insana faydalı dediği mutasyonun sonucu. Yani şu ana kadar hiçbir faydasını görmediği zaten biliniyor mutasyonun. Bunun neresi faydalı şimdi? Yani burada yatağa bağımlı bir şekilde hayatını devam ettirmek zorunda kişi. Şimdi ben çok fazla üzerinde durmadığımız bir konudan bahsedeceğim. Mutasyonlarla ilgili evrimin ne kadar imkansız olduğunu bir kez daha göreceğiz inşallah. Şimdi evrimciler tabii mutasyonlardan bahsediyorlar. Mutasyonun bir canlıda olması, o canlının bir dahaki nesle o mutasyonu aktarması manasına gelmiyor. Yani mesela işte buradaki kişi de mesela bir mutasyon olmuş ama bu kişinin bir çocuğu olsa normal bir bacakla doğar. Yani hiçbir şekilde sorunlu bir bacakla doğmaz. Çünkü mutasyon üreme hücrelerinde olması gerekiyor bir dahaki nesle aktarılabilmesi için. Bakın çok kilit bir bilgidir bu. Kardeşlerimiz de çok dikkatli dinlesinler. Evrimin yani kesinlikle olamayacağını gösteren, mutasyon zaten zarar veriyor. Mesela bir insanda mutasyon oldu diyelim. Şimdi bu mutasyon herhangi bir hücresinde olursa sadece o hücresini ilgilendirir. Dediğimiz gibi yani yavru canlıya bunu aktaramaz hiçbir şekilde. Tabii mutasyona baktığımız zaman DNA yeni bir bilgi, faydalı bir bilgi eklemiyor kesinlikle. Şimdi evrimcilerin inandığı şey şu, çok ilginç bakın. Canlının üreme hücresinde o canlıya faydalı olacak bir mutasyon olur diyor. Şimdi üreme hücreleri nedir? Mesela kadında yumurta, erkekte sperm. Bunlar mesela insan vücudunda sürekli olarak kalmazlar. Sürekli olarak atılırlar dışarı vücuttan. Şimdi evrimcilerin inandığı şey şu. Mesela erkek üreme hücreleri sperm. Mesela milyonlarca sperm oluyor. Mesela işte kadınla erkeğin birleşmesi sırasında erkek vücudundan milyonlarca sperm kadına aktarılıyor. O milyonlarca spermden sadece bir tanesi dişinin yumurta hücresiyle birleşiyor. Evet. Sadece bir tanesi. Şimdi evrimcilerin inandığı şey ne biliyor musunuz? O milyonlarca sperm hücresinden gerekli olan sperm hücresinde o canlıdayken ilk başta mutasyon oluyor diyorlar. Onun DNA'sında, o sperm hücresinin içerisindeki kromozomların içerisinde gerekli değişiklik oluyor. Ve o milyonlarca spermden sadece bir tanesi yumurtayla birleşecek. Birleşmesi gerekiyor. Ve o birleşiyor diyorlar anne karnında. Yani o gerekli olan sperm birleşiyor. Birleştikten sonra yeni canlı oluşuyor. Yeni canlıda ne oluyor biliyor musunuz? O yeni canlının da yine milyonlarca sperminden bir sperminde mesela mutasyon oluyor. Gerekli bilgi oluyor ve o onunla onu karşı cinse aktarıyor ve o yine gerekli yumurtayla birleşiyor ve yine bu silsile olarak devam ediyor. Bakın zaten hani normalde tek bir canlının, bunu tabii şu anda tam anlaşılır şekilde anlatamamış olabilirim. Ama çok önemli bir konu, gerçekten çok önemli, kilit bir konu. Bir canlı üzerinde mesela, bir insan üzerinde sürekli olarak mutasyon olduğunu ve bilgi biriktiğini farz edelim. Bu bile mümkün değil ama sistem bu şekilde işlemiyor. Dediğimiz gibi yumurta veyahut da sperm hücresinde olması gerekiyor gerekli mutasyonun. Ve o olan mutasyona ait mesela spermin yumurtayla eşleşmiş olması gerekiyor. Ve o gelecek nesle ancak o şekilde aktarılabiliyor. Sonra yine oluşan canlıda İşte mutasyona uğrayan sperm yine başka bir canlıyla birleşmesi gerekiyor. Yani imkansız ötesi, imkansız ötesi, imkansız gibi devam ede gelen bir süreç. Bir de olsa ne olacak? Zaten mutasyon zararlı. Hani bunun olduğunu farz edelim. Zaten mutasyon zararlı. Yani mümkün değil böyle bir şey olması.
Ve biz sorsak Akın Hocam, hani desek buna bizi nasıl inandıracaksınız desek. Çünkü biz inandık, biz öyle kabul ettik diyecekler. Evet. Peki bunu bize açıklayan bir şema, bir şey gösterin, bir bilimsel bir şey gösterin desek, bu sefer de kağıt kalem ellerine alıp çizmeye başlayacaklar. Ha, yani tabii ki hep afaki, hep boş şeylerle insanları kandırmaya çalışacaklar. Maşallah. Bu şekilde de bu tezler çürüyecektir her türlü.
Maşallah.
İnşallah. Yani
sadece mesela şu konu bile bilinse, evrimin mümkün olmadığı, yani ve olamayacağı, evrimin kesinlikle olamayacağı ve canlıların zaten ara formlara müsaade etmiyor ki DNA. Yani biz hani fosil kayıtlarını gösteriyoruz her gün, evet, inşallah. Fosil kayıtlarında canlılar mükemmel yaratıldığı şekilde bugüne kadar gelmiş. Ama hiç fosil kayıtlarına bakmayalım biz. DNA'ya soralım. İşte DNA kardeşim, sen ara geçiş formuna müsaade ediyor musun? Ara canlıya müsaade ediyor musun desek, kesinlikle böyle bir şey müsaade etmiyorum diyecektir. Yani benim üzerimde sen en ufak değişiklik yapamazsın diyecektir. Yani tek bir harfimi değiştir, bak o canlı ne hale geliyor. Benim bulunduğum canlı bak ne hale geliyor. En ufak tek bir harfimi değiştirecek olursam bile. Mesela insanda mutasyon oluyor. Bir harf yer değiştiriyor. 3.2 milyar harften sadece bir tanesi yer değiştiriyor. Yani 3.2 milyar harften 1 milyar harf de yer değiştirmiyor. Bir tanesi yer değiştiriyor. Mesela şu parmakların şu bilgisi gidiyor.
Evet.
Şuradan itibaren bilgisi gidiyor mesela. Şu şekilde doğuyor. Bütün nesil. O aile. Onunla ilgili video vardı, gösteririz. Bu şekilde oluyor. Mesela bir mutasyon oluyor, ağır şizofreni hastalığı oluyor. Bir mutasyon oluyor, makineye bağlı şekilde yaşaması gerekiyor o kişinin. Mesela orak hücre anemisi oluyor ve her gün hastaneye gitmesi gerekiyor mesela.
Sonuç hep negatif yani.
Negatif.
Hiçbir yararı, hiçbir faydası olmayan, evet, bir durum.
Çok büyük değişiklikler de değil.
Evet.
Yani DNA dediğimiz gibi soruyoruz. Yani üzerinde değişiklik yapabilir miyiz? Bir hani birkaç bir şey eklemeye çalışıyorum. Kesinlikle diyor yani. Akıllı müdahaleyle bile izin vermiyorum diyor. Yani siz hani akıllı insanlarsınız, aklı başında insanlarsınız. Size dahi izin vermiyorum diyor. Mutasyona izin veriyor musun diyorsun? Espri mi yapıyorsun diyor. Yani sen izin vermezken nasıl mutasyon benim üzerinde yararlı bir değişiklik yapsın diyor. Yani dolayısıyla öyle fosil kayıtlarına biz hani gösteriyoruz. Tam bir delil olsun diye gösteriyoruz. Yoksa DNA zaten böyle bir şey dediğimiz gibi izin vermiyor kesinlikle.
Evet. Bir de bir harika bir durum var. Aslında bu da bir mucize. Ahir zamanın mucizelerinden bir tanesi. Bu kadar büyük bir yalan son 150 yıldır özellikle, tabii yani tarihe de dayanır. Firavun devrine kadar, Sümerlere kadar giden bir kafa bu zaten veya düşünce. Dünya çapında etkili olmuş. Yani millet doğru zannetmiş bunu. Kimileri samimi olarak inanmış, kimileri samimiyetsiz olarak, kimileri menfaat uğruna, kimileri de konuyu çok iyi takip etmediği için ya bu doğrudur canım. Hani klasik işte bir kafadır o. Efendim bilim adamı görünümlü birinin dediğine hemen yani inanan kişiler de olabiliyor. Her ne şekilde olmuş olursa olsun bütün dünyayı sarmış bu. Bak bu çok bir mucizedir bu. Ya alenen yalan ya. Yani zordur mesela bir yalanı birine bir kere söylemek zordur. İnsan yüzü kızarır. Bir kişiyi, iki kişiyi, üç kişiyi veya 5-10 kişiyi inandırmak da çok zordur o yalana. Çünkü mutlaka biri çıkar o 10 kişilik gruptan, ya kardeşim atma der ya, bunun ne alakası var? Bak bu böyle der mesela. Hemen izah eder. Bak bunlar dünyayı sarmış. Herkes inanmış ya. Yani bu çok acayip bir şey değil mi? Ya mesela adam diyor ki kardeşim diyor, şimdi bardak burada ya diyor. Bu bardağı ben diyor mesela elimle şöyle itsem diyor, yere düşer bu, kırılır değil mi? Yok diyor, yere düştüğünde diyor, tesadüfen oluyor ya, sürahi oluyor diyor bu. Aa öyle mi ya diyor mesela. Ya biri de çıkıp demiyor kardeşim sen hani bir sorunun mu var hani, sağlığın mı, uykusuz mu kaldın nedir? Yani buna vurdun mu bu kırılır, bardak sürahi olur mu ya? Yani mutasyon diyor ya, yani zararlı bir şey fayda. Ne bileyim senin laptopuna mesela ben baltayla bir vuruyorum. Ne olur? Darma keşen olur. Yok. Bir üst modele çıkıyor diyor. Daha kaliteli oluyordu. Daha pahalı. Daha hızlı. İnternete daha hızlı giriyorsun. İşlemcisi daha yüksek. Bir bilgisayar oluyordu mesela. Yani bu akıl almaz bir şey ya. İşte bu bir tek mucizeyle açıklanabilir.
Cenab-ı Allah'ın takdir ettiği kader-i ilahi bu. Yani bir yalana bütün dünya inanır bak. Böyledir yani. Cenab-ı Allah takdir ettiği zaman. Deccaliyetin sistemi önce hakim olacak dünyaya. Çünkü kader böyle. Sonra ahir zamanda hep anlatıyoruz. Halifetullah, en büyük veli Mehdi Aleyhisselam gelir. Fikren onu yerle bir etmesi için o kadar büyük bir fikri çember altına alınıyor dünya zararlı yönden. Çünkü Mehdi Aleyhisselam ilmen, madden ve manen ve manevi olarak çok güçlüdür. İlmen de çok güçlüdür. Ona yakışıyor. Yani ona gidiyor bunu yapmak. Cenab-ı Allah öyle takdir etmiş. Darmakeşen eriyor fikren. Bütün dünyadaki bu acayipliği. Ya bu garipliktir. Yani insan samimi olarak böyle bir odaya çekilsin, bunu düşünsün. Tek başına. Bu nasıl olmuş? Çünkü hepimiz bunun mağduruyuz. Yani ben hatırlıyorum, ben çocukken ilkokulda hep anlatıyoruz. Benim sınıfımda çok iyi hatırlıyorum. Hatta şöyle sağ tarafımda yukarıda duvarda boylu boyunca o maymundan insana giden o resim vardı. Bak kime sorsam bunu görmüştür sınıfın, daha ilkokulda. Hiç kimse de bir şey anlatmazdı bize. Yani o konuyla ilgili ders de görmedik aslında biz ilkokulda.
Ama şema orada durur yani.
Orada duruyordu ama yani niye durur? Sen niye koymuşsun onu? Bak anlatmadılar da, sonra anlattılar. Biraz lisede, sonra daha çok üniversitede daha çok anlattılar. Lisede biraz anlatır. Ama ilkokulda hiç anlatmadı. Fakat bakıp da dururdum ya. Ya bu nedir hani? Anlayamazdım, bir maymun eğiliyor, bir şey kalkıyor, bir şey oluyor, yürüyor gidiyor, adam oluyor falan. Orada bir telkin var işte. Bir hipnoz var. Adeta bir büyü var. Bu büyü tabii Cenab-ı Allah'ın dilemesiyle etkili oldu dünyada. Sonra yine Cenab-ı Allah'ın dilemesiyle Mehdi Aleyhisselam'ı Cenab-ı Allah'ın vesile etmesiyle yerle bir oluyor şu an. Dünyada bu görüş. Ya insanlar uyandı. Milletin aklı pişmişti ya. Beyni pişti resmen. Düşünmüyordu kimse. Yani çok az düşünse hemen bu gerçeği fark eder. Açık bir yalan olduğunu görür. Ama nedense işte böyle bir büyü hali vardı insanlarda. Bak az önce ne dedik? Evrimciler buna bilimsel delil olduğu için inanıyor değiller. İdeolojileri bunu onlara emrettiği için yapıyorlar. Peki bunu biz mi söylüyoruz? Yok. Kendileri söylüyorlar. Bak birkaç tane örnek verelim. Evrimci İngiliz zoolog Watson diyor ki evrim teorisinin yaygın kabul gören bir teori olmasının nedeni, dedik ya az önce bütün dünyaya yayılmış bir düşüncedir. Bu teoriyi ispatlayacak yeterli delilin var olması değildir diyor. Yani bak böyle bir düşünce var ama bilimsel delil yok diyor. Ama buna rağmen bütün dünyaya yayılmıştır diyor. Sonra diyor ki ancak diğer alternatifin, yani doğaüstü yaratılışın tümüyle kabul edilemez olmasıdır. Gördün mü? İşte bunu hem hocamız söylüyor, bizler de tekrar ediyoruz. Evrim teorisi Allah'ı inkar edenlerin ve Allah'ı inkar edilmesini isteyenlerin, Allah'ın ortaya attığı bir safsatadır. Budur yani ana konu. Ha nerede sizin bilimsel şeyleriniz, bulgularınız? Bak dikkat edin. Bir evrimci, bak dikkat etsinler, gelir böyle bacak bacak üstüne atar, anlatır, hiçbir böyle belge, kaynak, hiçbir şey yok. Anlatır, sonra çeker gider. Hiçbir sorunuza tam cevap veremez. Eksik de cevap veremez. Saçmalar. Böyle garip, gördük işte, bir çok örneği var bizim şeylerde, videolarda. O şeyin yaptığı, Yiğit Bulut'un yaptığı programlarda. Eşeysel, düşeysel, izolasyonlar, bir şeyler falan. Tamam mı? Güzel laflar da ne anlatıyorsun sen? Fosil göstereceksin ya. Böyle bir anlatılacak bir şey yok ki bu konuda aslında. Hani böyle uzun uzun. O çok önemlidir. Anlatacakları hiçbir şey yoktur. Bak bir tane daha örnek vereyim. Daha iyi anlaşılsın. Richard Lovington diyor ki, materyalisttir ha bu adam. Üstelik yani bunu söyleyen adam. Bizim materyalizm olan bir inancımız var a priori. Yani önceden kabul ederiz biz diyor. Neyi? Bir inanç bu bizimki diyor. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey, bak baskı altındayım diyor, İdeolojim bana bunu emrediyor diyor. Bilimin yöntemleri ve kuralları değildir diyor. Yani bilimin yöntemi, kuralları, akıl, mantık, vicdan olmadan sen neyi anlatıyorsun ki insanlara? Ne anlatabilirsin? Bak biz burada anlattığımız her şeyi ispat ediyoruz. Yani sadece fikirlerimizi söylemiyoruz, bak fosil gösteriyoruz. Mikrobiyolojik yönden imkansızlığını anlatıyoruz evrimin. Mümkün olamayacağını anlatıyoruz. Ve delil gösteriyoruz. Hem biyolojik, mikrobiyolojik, hem paleontolojik, hem jeolojik. O da diyor ki, bilme yöntemleri ve kuralları değildir diyor bizim insanlara anlattığımız şeyler. Peki neymiş? Aksine materyalizme olan a priori bağlılığımız nedeniyle dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramlarını kurguluyoruz diyor.
Çok net bir itiraf. Çok
evet.
Net.
Evet maşallah.
Öyle değil mi
evet, bak kurguluyoruz, atıyoruz diyor yani. Yani kurguya ne gerek var kardeşim? Yani senaryo yazıyoruz diyor. Kurgu odur değil mi? Film seyredin nasıl oluyor? Kurgu. 2-3 kişi bir araya geliyor. Abi şöyle bir film yapalım diyorlar. Hadi bakalım başlıyorlar hayali bir şeyi yazıp çizmeye. Bak o da diyor ki kurgudur diyor evrim. Ve materyalizmin inancı. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de, yani ben böyle inanıyorum ve mutlak doğrudur. Hiçbir delili olmasa da ilahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz diyor. Yani Allah'a inanmayacaksın diyor. Ben inanmıyorum, sen de inanmayacaksın kardeşim diyor. İşte gördün mü bak, bir bilimsellik falan yok. Baskı var, ideoloji var değil mi? Çok evet. Açık ya, bunlar kendileri söylüyor adamlar. Hani biz bir şey dediğimiz yok.
Hiçbir geçerliliği olmadığını çok net bir şekilde itiraf ediyor zaten. Evet. Yani evrim diye bir şey olmadığında kendi sözleriyle bir Darwinist açıklıyorsa o zaman bu bitmiş demektir.
Evet, son iki açıklama daha yapayım. Konuyu toparlaması açısından güzel. Biliyorsunuz DNA'yı keşfeden Francis Crick diye bir bilim adamı var. DNA'yı araştırdıktan sonra DNA'nın mucizevi yapısı karşısında artık yani şaşkınlığa ve hayrete düşüyor. Yani böyle dudaklarını ısırıyor. Bak ne diyor biliyor musun? Bugün sahip olduğumuz bilgiler ışığında dürüst bir adam ancak şunu söyleyebilir. Bak bu güzel bir izahtır. Dürüst bir adam, dürüst olacaklar. Yani insan dürüst olmalıdır zaten. Evrimciler ayrıca yani iki kat daha dürüst olmaları gerekir. Ama öyle değiller. Dürüst bir adam ancak şunu söyleyebilir. Bir an anlamda hayat mucizevi bir şekilde ortaya çıkmıştır diyor. Gördün mü? Peki bak az önce ne dedik? Bilim adamı ne yapar? Araştırma yapar. Gördüğünü yani gözlemlediğini yazar. Adam görmüş. Dürüst davranmış. Yani bilim adamı dürüst olmalı, bu çok önemli. Evet. Öbürü çok tehlikeli ve yanlış. O işte bu hale gelir. Atar tutarsın. Millet de inandırırsın. Millet senin dürüst bir bilim adamı olduğunu zanneder. Sana inanır. Herkes senin gibi araştırma yapmaz ki. Senin işin o. Değil mi? Hatta mesleğin o senin. Adam marangoz. Ne işi olur onun DNA'yla? Ama sen böyle bir açıklama yaparsan yanlış etkileyebilirsin. Kötü hal verebilirsin. Zarar verebilirsin. Dürüst olacaksın o yüzden. Bak adam yapmış çalışmasını. Makalesini yazmış. Düşüncelerini, görüşlerini yazmış. Olandan gördüğünü. Hücreden, DNA'dan gördüğünü. Sonra da demiş ki bir anlamda hayat mucizevi bir şekilde ortaya çıkmıştır. Doğru. Hayat mucizevi bir şekilde bir anda ortaya çıkmıştır. Son bir örnek daha vereceğim. O da Big Bang ile ilgili. Yani zannedilmesin ki öyle hani hücre başka bir konu, atom başka bir konu da kainatın oluşması o kendi kendine olmuştur.
Hepsi
öyle değil.
Anlık bir oluşum sonucu evet. Dünyaya gelmiştir.
Evet. Öyle olmuştur. Onunla da ilgili genel bir konu olduğu için Anthony Flew'dan bir açıklama. O da itiraf ediyor. Hatta diyor ki 81 yaşıma kadar diyor ateist olarak yetiştirildim diyor. Böyle bir yanılgının içinde kaldım diyor 81 yaşına kadar. Ve diyor ki itiraflarda bulunmanın insan ruhuna iyi geldiğini söylerler diyor. Ben de bir itirafta bulunacağım. Big Bang modeli bir ateist açısından oldukça sıkıntı vericidir. Çünkü bilim dini kaynaklar tarafından savunulan bir iddiayı ispat etmiştir. Bilim dini kaynaklar tarafından savunulan bir iddiayı, bir gerçeği ispat etmiştir diyor Big Bang'le. Tabii birçok ispatı vardır. Big Bang'de bir anda Cenab-ı Allah'ın ol emriyle ansızın mükemmel özelliklerle tüm canlıların yaratıldığını, kainatın yaratıldığını ispat eden bir tane delillerden biridir ve büyük bir delildir inşallah.
İnşallah. Dilerseniz şimdi iklim olaylarıyla devam edelim ve canlılar üzerindeki, dünyamız üzerindeki etkisi ondan bahsedelim. İçinde yaşadığımız gezegenin her alanında büyük bir canlılık, çeşitlilik ve ihtişamla karşılaşırız. Kıtaların her birinde birbirinden farklı bitkiler, hayvanlar, hatta insan ırkları dikkat çeker. Şüphesiz ki bu durum Yüce Allah'ın yaratmasındaki çeşitlilik ve Rabbimizin sanatçılığından öte gelmektedir. Her olayı birbirine bağlı sebep-sonuç ilişkisi içerisinde yaratan Yüce Allah, iklimin oluşmasının ana nedenlerinden bir tanesini de atmosfere bağlamıştır. Dünyanın uydusu aya ayak basılmasının ardından yapılan bilimsel deneyler atmosferin olmadığı bir yerde canlılıktan söz edilemeyeceğini kanıtlamış şekildedir. Atmosferin yapısında %79 azot, %21 oksijen, %0.03 karbondioksit ve bununla beraber çok az miktarda helyum, neon, kripton ve argon gibi gazlar bulunmaktadır. Ayrıca yapısında kimyasal bir birleşik olmamakla birlikte su buharı ve çeşitli organik ve inorganik maddeler de yer almaktadır. Yüce Allah atmosferin bu özellikleriyle dünyanın yaşanabilir bir mekan olmasını sağlamıştır. Dikkat çekici bir diğer nokta ise atmosferin oldukça hareketli bir yapıya sahip olması ve buna karşın her yerdeki kalınlığının ve yüzey üzerindeki ağırlığının hemen hemen her yerde eşit olmasıdır. Bu da çok önemli bir mucize yine. Bilindiği gibi güneş ışınları dünyaya gelirken oluşturduğu ısının yapısı olmasına karşın her yerdeki ısı derecesi de aynı miktardadır. Bu olay da atmosferin ısınmasına neden olmaktadır. Gece olduğunda tutulmuş olan ısının bir kısmı kaybolmaktadır. Bu dikkat çekici olayların hepsi de Allah'ın bizzat yaratması ve sanatıyla oluşmuştur. Denizlerin karalara oranla daha geç ısınıp soğuması, denizleri ısı tutucu özelliği daha fazla olan alanlar haline getirmektedir. Bu durum karaların daha sert olan iklim özelliklerini yumuşatmaktadır. Ayrıca denizlerin nem taşıma özellikleri nedeniyle yağmurların yağmasına da vesile olmaktadır. Denizlerin iklim üzerindeki bir diğer etkisi ise sıcak ve soğuk okyanus akıntılarıdır. Teorik olarak okyanus suları yüksek enlemlerde soğuk, alçak enlemlerde ise sıcak olmalıdır. Fakat aynı enlem üzerinde bulunduğu halde iki kıyı halindeki arası farklı okyanus akıntıları nedeniyle birbirine benzemeyen farklı şekilde iklim tipleri görülmektedir. Ve Yüce Allah bizlere bunu şu şekilde açıklamaktadır. Şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Gökten yere her işi o evrip düzene koyar. Sonra işler. Sizin saymakta olduğunuz 1000 yıl süreli bir günde yine ona yükselir. Secde suresi 5. ayette de bu şekilde belli edilmiş. Atmosferin bizim yaşamış olduğumuz dünya üzerindeki önemi ve iklimleri meydana getirmesinden kaynaklanan çok önemli bir yapısının olduğu ve bu da Allah'ın birebir çok net bir şekilde sanatını icra ettiği bir kez daha ortada inşallah.
İnşallah. Her yerde görüyoruz yani Allah'ın sanatını.
İnşallah.
Yani nereye baksak bir canlıya bakıyoruz. O canlıda da Allah'ın sanatını görüyoruz. Canlının detayına iniyoruz DNA'sına. Evet. Orada da görüyoruz. İşte iklim özelliklerinden bahsettin. Evet. Nereden olacağım? Oraya bakıyoruz. Muhteşem yine bir denge var. Yani hiçbir şekilde yavaş gelişmelerle oluşabilecek bir denge değil bu. Tamamen Allah'ın bir anda yaratmış olması gerekiyor.
Kesinlikle.
Ve hani buna mal verecek bir durum kesinlikle görmüyoruz. Şimdi koalalarla ilgili bir video var. Eğer hazırsa diyoruz.
Koalalar Avustralya'nın kuzeydoğusunda yaşarlar. Özellikle vatanlarından çıkartılıp başka bir yere götürülmemişlerse Avustralya dışında başka bir yerde bulunmazlar. Okaliptus ağacının yaprakları koalaların tek besin kaynağıdır. Yapraklarını yiyerek beslendikleri okaliptus ağaçlarında aynı zamanda yaşamlarını sürdürürler.
Bir okaliptus ağacında birkaç koala ailesi bulunabilir. Ağacı apartman gibi kullanırlar, hepsinin ayrı yeri ve katı vardır. Erkek koalanın göğsünde koku üreten salgı bezleri vardır. Yerlerini kokuyla işaretlemek için bu salgı bezlerini kullanır. Her koalanın ayrı bir kokusu olduğu gibi bu kokuyla belirlediği ayrı bir şahsi dalı vardır. Ağacın diğer bölgelerinde yaşayan koalalardan biri herhangi bir anne yavru ikilisinin yanına yaklaşınca yavru koala korkar ve kendini güvende hissetmek için hemen annesinin sırtına çıkar. koalalar birbirlerinin bölgelerine girdiklerinde küçük kavgalar çıkabilir. Avustralya'da okaliptüs ağacının 600'den fazla türü olmasına karşın koalalar bunların sadece 35 kadarını kullanırlar. Okaliptüs yaprakları bir dizi tıbbi etkiye sahiptir. Yapraklar eterik yağ içerirler. Bu yağ birçok hayvan için öldürücü nitelik taşıyan kimyasallar taşır. Buna karşın koalanın karaciğeri bu maddenin zehrini etkisiz hale getirir. Bir koala her gün yaklaşık olarak 1 kilogram zehirli yaprağı hiçbir problem yaşamadan yiyebilir. Koalaların sahip oldukları karakteristik kokunun kaynağı da bu yağdır. Tüm vücuda sürülen yağın bir kısmı uçmakta, bir kısmı ise vücut içine girmektedir. Bu sayede hayvan korunur, vücuduna yerleşmeye çalışan parazit haşereler kürk içinden yere dökülürler.
Koalanın şaşırtıcı özellikleri bu kadarla kalmaz. Eğer vücut sıcaklığını düzenlemesi gerekiyorsa, o zaman da okaliptus bitkisinin hangi yapraklarını tercih etmesi gerektiğini biliyormuşçasına hareket eder. Vücut sıcaklığı düşükse, yani üşüyorsa, o zaman feladren yağı içeren yaprakları, tam tersi eğer ateşi varsa, sineol içeriği yüksek yaprakları çiğneyerek vücudunun serinlemesini sağlar. Bunun dışında okaliptus yapraklarında bulunan diğer yağlar da kan basıncını düşürür ve kaslarının dinlenmesine neden olur. Okaliptus yapraklarının barındırdığı kimyasal maddeler ağaçtan ağaca değişmektedir. Koala tıbbi bir eğitim almış olamayacağına göre ihtiyaç duyduğu maddenin hangi tür okaliptus ağacında olduğunu nasıl anlayabilmektedir? Bir ağaçta farklı iki tür yaprak bulunduğunu ve bunlardan hangisini yemesi gerektiğini nasıl bilebilir? Elbette koalaya bu seçimi yaptıran, onu bu yetenekle yaratan, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır.
Evet, tabii tüm canlılar için bu geçerlidir. Yani koalaya nasıl o seçimi Cenab-ı Allah yaptırıyorsa, gidip doğrudan ihtiyacı olan vücudu için, metabolizması için, rahatsızlıkları için, sağlığı için en gerekli olan ağacın yapraklarını yer, koskoca orman içinde. Hiçbir zamanda gidip başka bir yaprağı yemez. Okaliptus'un yapraklarını yer. Ama bu seçimi hayvan yaptı dersen olmaz. O zaman hayvana akıl ve şuur, bilinç atfetmiş olursun. Bir garip bir durum olur. Yani bir de insan bunu yapmaz yani. Sen çünkü akıl ve şuur sahibi birisin. Tutup da hayvana akıl şuur sahibi dersen garip olur. Bunu ona Cenab-ı Allah yaptırır o seçimi. O yüzden o hayvan hiç şaşırmaz. O kadar, değil mi? Milyonlarca, milyarlarca, trilyonlarca yaprak var. Gider doğru adrese.
O kadar ince bir ayırt etme özelliği yok.
Evet, olamaz zaten. Yani çünkü muhakeme ister o.
Evet.
Muhakemesi olmaz ki hayvanın. Değil mi?
Evet.
Evrimciye sorsam var der. Artık evlere şenlik açıklamalar. Şimdi az önce bir örnek vermiştik. Bir izleyicimiz Ahmet Yalçın Dağ da o örneğe benzer bir örnek vermiş. Evrimcilerin bakış açısının ne kadar yanlış olduğunu ortaya koyan bir örnek daha. Şöyle diyor Ahmet Yalçın da, telefon örneğiyle yola çıkarsak bir telefon parçalarını yan yana koyalım, bekleyelim, kendi kendine birleşip bir telefon yapabilir mi kendileri? Tabii ki hayır. Bu evreni de biri derleyip topladı. O da Allah Celle Celaluhu'dur. Ama bazı cahiller o telefon parçaları zamanla birleşti ve kendini oluşturdu diyor. Bu apaçık bir cahilliktir. Yanlıştır diyor. Doğru. Hakikaten de öyledir. Garip bir şeyleri var evrimcilerin. Değişikler yani. Kafa yapıları. Çok acayip. Mesela diyor ki, hatta var videosu da, arabanın diyor parçalarını koyun. Akında var o video. Parçalarını koyun diyor yan yana parçaları. Sonra bekleyin diyor. Yiğit Bulut diyor ki ne bekliyoruz diyor. Bekleyince diyor o araba parçalar bir araya gelince araba mı olacak diyor. Ne cevap veriyor biliyor musunuz evrimci? Evet diyor. Kendi kendine yani parçalar kendi kendine bir araya gelecekmiş.
araba olacakmış. Bu telefon örneği de doğrudur Ahmet Yalçındağ kardeşimizin verdiği. Telefon parçalarını yani tuşları, camını, kasasını, içindeki elektronik devreleri, sim kartını, pilini masaya koyacağız. Sonra bekleyeceğiz. Ne kadarsa. Bunlar bir araya gelip işte çok şahane bir iPhone olacak mesela.
Bu boş. Anlayışa göre o halde bütün yatırım yapan şirketlerin hepsi boş insanlar.
Ne gerek yani. Tabii onlar yani. Da öyle görüyorlardır. Onu herhalde enayi olarak görüyorlar.
Yani bu anlayış onu gösteriyor.
Parça işine girin. Bir araya yani üretime gerek yok. Parça işi yapın. Nasılsa bunlar bir araya gelir gibi artık bak gülüyoruz yani.
Aynen öyle.
Buna çocuklar da güler. Nitekim Ahmet Yalçındağ kardeşimiz de tam onu açıklayan güzel bir örnek vermiş.
Evet. Kısa bir aramızla uzaklayan seyirciler. Sonrasında tekrar buradayız. Değerli izleyiciler, tekrar birlikteyiz. Evet, buyurun hocam.
Yine bir iman hakikatiyle başlayalım ki bu evrimci kafada olan, materyalist kafada olanlara şifa olsun. Yani yeryüzünde nereye bakarsak bakalım, yer, gök, canlı, cansız, tüm canlı varlıklarda ve cansız varlıklarda hep aynı şeyi, ortak özelliği görüyoruz. O da hiçbirinin tesadüfen var olmadığı. Bilakis bunun tam tersine bütün canlılar çok güzel özelliklerle, mükemmel özelliklerle, hatta bilim adamlarının yaptığı çalışmalar sonucunda bilim adamlarını hayrete düşüren özelliklerle var olduklarını gösteriyor bize. Bunlardan bir tanesini şimdi hep birlikte izleyicilerimize paylaşalım. Güzel bir şey, değişik, enteresan bir konu. Evet, altın kaplumbağa böceği. Bu böceğin renk değiştirme kabiliyeti var, yetisi var. Altın kaplumbağa böceği kendisinden biraz daha fazla bir uzunluğa sahip olabiliyor. 8 milimetreye kadar büyüyormuş en fazla. Şeffaf bir kabuğa sahip bu böcek. Genellikle de metalik altın renginde oluyor ve bunu yansıtıyor dışarıya. Ancak böyle bazı zamanlarda böcek rahatsız olduğunda, çevreden bir tehlike hissettiğinde de altın rengi kayboluyor. Yerine kırmızı renk, yukarıdaki küçük resimde de gördüğümüz kırmızı renk geliyor. Efendim, tabii böceğin renk değiştirmesi kabuğun yapısal özelliklerinden kaynaklandığını bilim adamları yaptıkları çalışmalarla buluyorlar. Belçika'da Numar Üniversitesi'nde araştırmalar yapıyorlar elektron mikroskobu yardımıyla. Sonra şunu görüyorlar, böceğin kabuğunu yakından inceledikten sonra kabuğun 3 katmandan oluştuğunu görüyor bilim adamları. En kalın tabaka, en alttaki tabaka, en ince tabakaysa da en üstteki tabaka olarak karşımıza çıkıyor. Her katman daha küçük katmanların paketlenmesinden, minik minik paketlerden oluşuyor her bir katman, bu üç katmanda. Sonra her katman farklı bir renk ışığını yansıtma özelliğine sahiptir. Bir araya geldiğinde de bütün bu yansımalar ne yapıyor? Altın rengini alıyor. Az önce aşağıda hem bu slaytta da görüyoruz, sağda yukarıda rengini alıyor. Bu üç katmanın altında da kırmızı pigment tabakası olduğunu bilim adamları yaptıkları araştırmalar sonucunda bulmuşlar. Her bir katmanı oluşturan tabakaların arasında da yine kanallar olduğunu buluyor bilim adamları. Böceğin vücut sıvısı da bu kanalları doldurduğunda katmanlar pürüzsüz oluyor. Yüzeyleri düzleşiyor. Belçikalı bilim adamı Jean-Paul Vigneron'un tabiriyle de mükemmel aynalar bu sayede ortaya çıkıyor bu kanalların dolmasıyla. Sonra tabi bu sayede böcek parlak ve metalik bir görünüm alıyor bu operasyondan sonra vücudundaki kabuğun üzerinde. Kanallarda sıvı olmadığındaysa ne oluyor? Katmanlar aynadan ziyade pencere görevini görüyorlar. Kabuk parlaklığını kaybediyor ve alttaki kırmızı pigment görülmeye başlıyor. Böceğin renk değiştirme sanatı tabii ki büyük bir olasılıkla bu canlının daha kolay kamuflaj yapmasını da sağladığını görmüş bilim adamları. Tabii tüm bu fiziksel planlamayı ve uygulamayı bir an için unutalım. Ve şunu düşünelim, hayvanların renk değiştirerek ve bu renk değiştirmeyi bir iradeyle ve zekayla yapmaları gerekir. Bu değişim için bir irade ve zeka gerekir. Tabii bunu nasıl açıklayacak evrimciler? Minicik bir canlının zekası ve iradesi olduğunu iddia ederek yine tabii ki çok gülünç bir duruma düşerler. Kaldı ki minicik bir böcek bu tür bir değişikliği vücudunda yapabilirken nasıl oluyor da akıl, irade ve zeka sahibi insan dilediğinde vücudunda böyle bir renk değiştirmesini yapamıyor. Kaldı ki bu canlının renk değiştirerek amacına ulaşacağını, yani başarılı bir netice alacağını bilmesi de mümkün değildir. Ama her seferinde tam bir teslimiyetle Cenab-ı Allah'ın ona verdiği bu özelliği kullanır ve kendini dışarıdan gelecek saldırılardan korur. Akıl ve şuur sahibi insan bunu yapamazken, akıl ve şuur sahibi olmadığı çok açık olan minicik bir böceğin nasıl bunu yaptığını sorarlar. Soruyoruz. Cevap, gökleri ve yeri yaratan ve ikisinin arasında bulunan tüm canlıları da yaratan Cenab-ı Allah'ın yaratma sanatıyla yapar. Cenab-ı Allah ona ilham eder. Sonsuz aklından ilham eder. Onun bilgisi tüm canlıları, o böceği de kuşatmıştır. Biz böyle görürüz, böyle biliriz. Doğrusu da budur çünkü. O canlının sahip olduğu özellik bize Cenab-ı Allah'ı hatırlatır. Yaratma sanatını gösterir. Bizim Cenab-ı Allah'a olan yakinimiz artar. İmanımız artar. O böceğin onu tek başına yapamayacağı, hele hele kör tesadüflerle asla yapamayacağı çok açıktır. Bir slaytımız daha var. Onu da görebiliriz. Son slayt gerçi. Onu da paylaşalım izleyicilerimizle. Şöyle diyor slaytta, onu paylaşayım. Altın kaplumbağa böceği, böyle kusursuz bir mekanizmayı. Şey değil, ben sonunu zaten söylemiştim. Bu yeteneğini kendi başına yapamayacağı çok açıktır. Altın kaplumbağa böceği yeryüzündeki diğer tüm canlılar gibi her canlının ihtiyacını en iyi bilen Allah tarafından yaratılmıştır. Allah yaratma sanatındaki benzersizliği bize bu örnekle de, bu minik canlıyla da bu vesileyle göstermiş oldu inşallah.
İnşallah. Ben de bir örnek vereyim. Papağan balığı ile ilgili de bir sunumumuz var inşallah. Şimdi papağan balıkları geceleri kendilerini dış etkenlerden korumak için jelatinimsi bir madde üretiyorlar. Bunu da görüyoruz. Bu madde balığı geceleri aktif olan ve ciddi bir tehlike oluşturan düşmanlarından korurken bir yandan da balığın kamuflaj yöntemiyle gizlenmesini sağlıyor. Bu jelatinimsi kılıf önce solungaç boşluğunun üst kenarında bulunan salgı bezinden nefes alıp verirken salgılanıyor. Bir süre sonra da bu kılıf balığın tüm vücudunu sarıyor. Yani biraz önce resimde gördüğümüz gibi tüm etrafını saracak şekilde oluyor. Mesela şurada görüyoruz bakın. Şöyle bütün etrafını sarmış. Bu şeffaf uyku tulumunun en önemli fonksiyonu da balığın en büyük düşmanlarında olan müren balıklarına karşı onları koruması. Mürenler olağanüstü hassas bir koku alma yeteneğine sahipler ve avlarını bu yetenekleri sayesinde buluyorlar. Fakat bu koruyucu çanak sayesinde müren balığı diğer papağan balığının kokusunu alamadığı için, yani hatta ona çarpsa bile hiçbir şekilde fark etmiyor papağan balığı olduğunu. Allah da bir ayette, İnam suresi 102 ve 103. ayette, işte Rabbiniz olan Allah budur, ondan başka bir ilah yoktur, her şeyin yaratıcısıdır, öyleyse ona kulluk edin. O her şeyin üstünde bir vekildir. Gözler onu idrak edemez, oysa bütün gözleri idrak eder. O latif olandır, haberdar olandır, buyuruyor Allah ayette inşallah. Şimdi tabii normalde işte papağan balığı, ben geceleri rahat uyuyayım, kimse işte gelip beni avlamasın diye ben kendime nasıl bir mekanizma üreteyim, işte dışıma bir zar oluşturayım, bir uyku tulumu oluşturayım, aynı zamanda bu uyku tulumu beni rahat ettirirken benim kokumun deniz içerisinde yayılmasını da engellesin. Dolayısıyla ben rahat rahat gece vakti güvenli bir şekilde uyuyayım diye düşünüp bunu planlayıp sonra DNA'sında böyle bir şey üretmeye kesinlikle kalkışamaz. Yani belli ki burada ayette de Allah'ın bildirdiği gibi Allah bize sanatını gösteriyor. Değişik değişik nasıl yarattığını, örnek edinmek için nasıl şeyler yarattığını, nasıl canlılar yarattığını bize net bir şekilde gösteriyor inşallah.
İnşallah. Bir örnek de ben vereyim isterseniz. Canlılar üzerindeki mükemmel savunma olan sahte gözler. Şimdi slaytımız da yansıyacak, evet. solda sahte gözlerini kapatarak bulunduğu ortamda gizlenen kelebek, üstte kanatlarını açıp sahte gözlerini ortaya çıkararak düşmanını korkutmaya çalışıyor. Yani sahte gözlerini bir savunma sanatı olarak kullanıyor. Tabii ki Allah sayesinde, kendi başına değil. Güve dinlenirken kanatlarını açık tutuyor ve düşmanlarını korkutuyor. Burada zaten görülebiliyor slide'da. Kanatlarındaki sahte gözlerini açarak savunma haline geçmiş bir güve daha yine şekilde görülüyor.
Büyük ihtimal o fotoğrafı çeken kişiden korktuğu için
evet.
Böyle bir şey açmış
olabilir. Mekanizma olarak açılmış yine. Kelebeğin kanadındaki sahte göz deseninde göz bebeğindeki parlama efekti ve gözün hemen üstünde yer alan kaşlar da son derece muazzam ve bir düzgünlükle yerleştirilmiş şekilde, evet, yine çok net görülüyor zaten.
Kaşlar,
evet. Kaş ve göz.
Normalde yani bir insana bile, resim eğitimi almamış bir insana bile göz çizin deseniz o göz parlaklığını çizmeyi düşünemeyebilir.
Evet.
Kim evet. İhtimalle yapmaz yani.
Burada birebir çok net uygulanmış.
Evet. Hı. Tabii evrimci kafayı da hemen unutmayalım. Bu vatandaşlara sorduğumuzda bu canlılar üzerindeki mükemmel renkler, boyalar, kontrastlar, renklerin geçişi ve hatta o göz hareketinin içindeki o ışık yansıması, yani her insanın gözünde olur düşünmüş, ya
evet.
Ona kadar ince detayın nasıl olduğunu sorduğumuzda güve uçarken ağaca çarpmış kanatları, yara almış, sonra da bunlar oluşmuş gibi saçma sapan, bunu ben uydurdum şu an. Çünkü uydurmak zorunda kalıyoruz.
Onların yaptığıyla birebir zaten.
Evet, ben de uydurdum. Ama ben itiraf ediyorum, uydurdum. Böyle olmuş diyorlar. Yani elin saf, yani değil mi? Samimi olacaklar. Aklı evet. Selim'le bir kere kasmayacaklar kafayı. Böyle a priori bilmem ne, böyle önceden biz inanırız, onu kabul ederiz. Dolayısıyla mükemmel ve doğru bir şey gördüğümüz zaman bunu inkar ederiz. Çünkü biz bunu inkar etmek zorundayız. Çünkü ideolojimiz bunu bize emrediyor gibi yanlış düşüncelerden, yanlış kafadan da uzak duracaklar. Böyle şeylere baktıklarında gördüklerini anlayacaklar. Bak ne görüyorsa onu anlayacak, atmayacak.
Evet.
Buna bakan adam, şeytanın Allah'a sınırım, Allah'ın boyası, Allah'ın boyasından daha güzel boyası olan kimdir buyuruyor Cenab-ı Allah. Burada Cenab-ı Allah'ın boyasını, yaratma sanatını, ilmini, aklının tecellilerini gördüğünü anlayacak. Ve bu anlaşılırdır, hocamız onu söylemişti. Çok şeydir dedi, yani bakar bakmaz insan Allah'ın varlığını görür dedi. Bu böyle zor, karmaşık, haşa. Değil mi? Birçok böyle badireden geçtikten sonra, acayip ilimlerden sonra anlaşılacak bir konu değildir. Samimi olarak herhangi bir şeye bakıldığında Cenab-ı Allah'ın varlığı hemen anlaşılır. İşte buradaki kamuflaj örneğinde canlılar bize bunu bir kez daha bu özellikleriyle gösteriyorlar inşallah.
İnşallah.
Evet hocamız onunla ilgili bir örnek vermişti. Bu Fransız basınının geldiği toplantıda hocamıza kitaplarını yazarken bir eğitim aldığını, alıp almadığını sormuşlardı. Hocamız da şöyle bir örnek vermişti. Masanın üzerinde tabii ses kayıt cihazları var. Basın toplantısı olduğu için. Bu ses kayıt cihazının bir fabrikada üretildiğini söylemek için bir eğitim almaya gerek yoktur demişti. Yani bunu aklı başında bir insan bu ses kayıt cihazını gördüğü zaman der ki bu bir fabrikada üretilmiştir.
Evet.
Ve hiçbir şekilde de bir eğitime ihtiyacı yoktur bunu söylerken demişti. Dolayısıyla bir ses kayıt cihazı bile kendi kendine oluşamıyorsa, bir yapanı olması gerekiyorsa, bir insanın,
evrenin, dünyanın,
tabii dediğin gibi mutlaka bir yaratıcı olması gerekiyor. Ve bu yaratıcı da inşallah tesadüfler değil. Alemlerin Rabbi olan Allah.
İnşallah. Evet, devam edelim slaytlarımıza. Sırt kısmında bulunan benekleri göz gibi kullanan ve düşmanını yanıltarak kendini koruyan dört gözlü deniz kelebeği balığı. Burada yine çok açık bir örnek, net.
Evet, bunun da hikmeti var. Her evet. Şeyin olduğu gibi. Canlının şimdi normalde haberi yok sırtında. Yani
tabii.
Kuyruk kısmında bir göz olduğu var ama bir saldırı anında canlı o kısmını hemen refleks olarak dönüyor saldıracak olan evet. Hayvana. Hayvan onun kafası zannediyor onu. Oradan saldırıyor, oradan ısırıyor onu. Hayvanın kuyruğu olduğu için öldürücü bir darbe olmamış oluyor.
Tabii.
Ana organlar, işte beyni vesaire, diğer sinir sistemi için öldürücü bir darbe olmamış oluyor. Darbe alsa bile, bir ısırmayla karşılaşsa bile kuyruğundan bir şey olur. Hemen kaçabiliyor. Bu özelliğini bu hayvan nereden biliyor bu balık? Bu bir bilgi değil mi? Yani bu bir savunma stratejisi değil mi?
Kesinlikle.
Savunma sanatı değil mi? Evet. Peki hayvan nereden biliyor bunu? Peki biz daha yeni öğrenmedik mi savunma stratejilerini insanlar olarak? Değil mi? Yani ordular kuruyorsun, kuruluşlar var, birimler var. Sadece bu konuya bakıyorlar, savunma stratejisi konusuna bakıyorlar. Kim bakıyor buna? Akıl ve şuur sahibi insanlar bakıyor. Bu hayvancağız nereden baktı buna?
Ki balığın hiçbir şuuru yokken evet. Allah'ın ona vermiş olduğu bir güzellikle kendisini savunabilme evet. mekanizması evet. var.
Maşallah. Maşallah. Ya bize şunu söylesin evrimciler, bu bilgi, bu balığa nereden gelmiş? Bunu söyleyecekler. Hedef bu balık bu bilgiyi nereden öğrenmiş? Bunu söyleyecekler. Peki öğrenmesi yeter, mümkün mü? Hayır değil.
Yorumlaması gerekir.
Evet. Anlaması gerekir. Evet. Kavraması gerekir. Bu nasıl olmuştur? Ve doğduğu ilk andan itibaren de uyguluyor bunu.
Aynen öyle.
Bu uygulamayı neden yapar? Hangi şuurla yapar? Bu uygulamayı yaptığında başarılı bir netice alacağını nereden bilmektedir bu balık? Bunu açıklayacaklar bize. Açıklayabiliyorlar mı? Hayır, açıklayamıyorlar ama biz açıklıyoruz. Cenab-ı Allah'ın ilmidir bu, yaratma sanatıdır, gücüdür, kudretidir inşallah.
İnşallah. Evet, yine bir balon balığı ekranda şu anda. Bu balon balığı türü olan The Fawzi Toby denilen bir çeşit yine. Bunda çok ilginç bir görselliği var.
Yine onda da kafası, bir de arkada kafası.
Evet. Aynısı değil mi?
Evet.
Sırtında o yüzgeç var ya.
Evet.
Orada göz var gibi. Evet, tam evet. evet. Tam orası.
Şu da ağzı.
Tam yanıltacak şekilde değil mi? Yani diğer
tam bir taklit yine. Evet. Serdar Hocam. Tam.
Bak renklerin uyumu da çok.
Evet. Görsellik de çok,
çok
güzel.
Maşallah değil mi?
Muazzam.
Maşallah. Yani birbirine uyumlu, kontrast. Birbirini maşallah. Böyle okşayan, güzel geçişli.
Turuncu mavi kontrastı var mesela.
Yani tekstilciler şunu yapsın tamam. Yani bütün gömlek, pantolon, çanta renk olarak bayağı tutar yani.
Aynen öyle. Evet maşallah. Yine baykuş kelebeği baykuşun gözlerine benzeyen sahte gözlerini saldırganların dikkatini dağıtmak için kullanmakta.
Şurada
evet yine
diyor sarı, içi aynen siyah öyle. Ve şurada da hı-hı. ışığı. Aynen sarı, içi siyah ve şurada ışığı.
Tam bir baykuş. Ayırt etmek çok zor. Yine başka bir örneğimiz. Kanatlarında göz noktaları ve diş desenleri olan bir güve türü. Bu da çok belli.
Baykuş'un gagası.
Evet.
Tesadüfen olmuş diyorlar değil mi?
Sahte gözleri bulunan bir karınca türü. Solda asker karınca var zaten. Oradan da görülebiliyor. Yine sahte göz. Bakın sol en üst kafa bölgesinde belli. Burada görülen tırtıl türlerin tümü küçük boyutlarına rağmen gövdelerinin arka kısımlarında bulunan sahte gözler sayesinde yırtıcılardan korunmaktadırlar. Saldırganların dikkati bu büyük gözlere çekilmekte ve etkili bir savunma oluşturulmaktadır. Evet. Ve bunu kendi aklıyla yapıyor olabilmesi mümkün değildir. Çünkü tam anlamıyla bir stratejidir bu.
Evet. Bir de biz mesela değil mi, şimdi şu anda ekranda belki ilk görenler, sen şu yandaki açıklamayı aktarmasan veya o açıklama olmasa
evet.
o canlıların yüzünü görüyor zannedecek herkes.
Aynen öyle. Ayırt etmesi bile mümkün
yok,
değil.
Yok, çünkü normal. Minik canlıları önden çekmişler fotoğraflarını evet. kare kare koymuşlar zanneder.
Evet.
Halbuki o bütün canlıların sırt kısmı, kuyruk kısmı.
Evet.
Maşallah.
Kanatlarında sahte kafa görünümü olan yaprak zararlıları baş aşağı şekilde bir ağaç kütüğünde dururlar. Ve hareket ettiklerinde arkaya doğru hareket ederler. Kanatlarının ucundaki göz desenleri kuyruğun kafa gibi görünmesini sağlamaktadır. O da zaten çok net belli oluyor.
Bir yine. De geri geri yürüyor.
Evet.
Ters duruyor bir de tam. İyice anlatacak.
Ne yapması gerektiğini de biliyor tabii.
Yani o dizayna göre hareket etmiş
evet,
oluyor.
Evet.
Evet. Bununla alakalı yine bir ayetimiz var. Şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Kendi rızkını taşıyamayan nice canlı vardır ki onu ve sizi Allah rızıklandırır. O işitendir, bilendir. Andolsun onlara. Gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı kim emre amade kıldı? Diye soracak olursan şüphesiz Allah diyecekler. Şu halde nasıl oluyor da çevriliyorlar? Ankebut suresi 60 ve 61. ayette geçiyor. Ayet, evet, bununla alakalı da yine bir sitemiz var. bilimdünyası.com koala.net özür diliyorum. Buradan da değerli kardeşlerimiz bunları, bu bilgileri alabilirler. Ayette de çok net belli ediliyor ki her şeyi, yeri, göğü ve arada bulunan bütün canlıları Allah yaratmış iken insanların bunu idrak edebilmesi ve buna itaat etmesi ve ibadet etmesini buyurmakta inşallah.
İnşallah. Şimdi bir videomuz var deniz anıları ile ilgili. Onu izleyelim inşallah, sonra devam edelim.
Zehri olmayan deniz anası türleri elbette ki savunmasız değildir. Bunlardan kimileri kendilerini korumak için ışık saçma özelliklerini kullanırlar. Düşmanlarından kurtulmak için planlı ve metotlu bir şekilde hareket ederler. Düşmanlarından kaçarken bütün vücutlarında ışık yanar. Ancak düşman tam onları ısırmaya kalktığında çan görünümlü kısımlarındaki ışığı kapatırlar ve ışığı yanık kalan dokungaçlarını gövdelerinden ayırırlar. Böylece düşmanın dikkati dokungaçlara çekilmiş olur. Deniz anaları da bu durumdan faydalanarak hemen oradan uzaklaşırlar. Güneşle temas ettiğinde kısa bir süre içinde kuruyup yok olan, neredeyse tamamı sudan oluşan bir canlı nasıl olup da kimyasal madde üretimi yapar? Veya nasıl olur da düşmanını yanıltacak taktikler geliştirebilir? Deniz anaları sadece peltemsi bir su kütlesidir. Ancak çeşitli taktikler uygulayarak avlanmak, düşmanlarından kurtulmak gibi bilinçli davranışlarda bulunurlar. Bu bilincin ve çözümler üreten aklın deniz analarına ait olamayacağı çok açıktır. Tüm canlıları yaratan ve onlara bütün davranışlarını ilham eden Yüce Allah'tır. Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar.
Evet, maşallah elhamdülillah. Tabii hep onu söylüyoruz yani, göklere de baksak, yere de baksak, görünen veya görünmeyen canlı cansız varlıkları da her incelediğimizde alemlerin Rabbi olan, o alemlerinde Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın yaratma sanatını, muhteşemliğini, olağanüstülüğünü, harikayı hep beraber görüyoruz. Samimi bakan samimi görür. Dediğimiz gibi böyle kimse kafayı kasmasın. Ön yargılarla, ön inanışlarla gerçekler görülmez. Onlar perde indirir adamın gözüne. Üstad Bediüzzaman Hazretleri söylüyor onu. Siyah diyor, kara gözlük takmış diyor. Etraf neden zifir karanlık diyor. E kardeşim çıkarsana gözünü. Güzel bakan güzel görür diyor. Çirkin bakan çirkin görür diyor. Kafayı değiştirecekler. Yani gerçek Cenab-ı Allah'ın yarattığıdır her şey. Sen kafayı değiştireceksin. Yani o düşünce yapını değiştireceksin. Yanlışlardan kurtulacaksın. Bir de utanmasınlar, çekinmesin. Yani bunda gurur yapılacak bir şey yok. Yani ne var? İnsan hata yapabilir. Bir şey yok bunda. Yani kandırılmış da olabilirsin. Mesela değil mi? Birçok insan bunu açıklıyor. Ben de 81 yaşına kadar kandırıldım diyor mesela, ateist olarak.
En azından o hatayı görüp yeniden yolunu değiştirmiş.
Yani. Tabii yani doğruyu görmüş. Ne güzel. Daha çok sevgisi artar etrafındaki insanlara. Yani karizma çizilir, işte rezil oluruz. Böyle bir şeyin peşinde gitmesin evrimciler. Gerek yok. Ya ben doğruyu gördüm. Yanılmışım olabilir. İnsanlık halidir. Biz bağrımıza basarız yani. Ne var, bir şey yok. Ama hatada direnmek olmaz. Yanlışta direnmek olmaz, ısrar etmek olmaz, körü körüne, bir ideoloji uğruna, menfaat uğruna bunlar insana yakışmaz, izzeti şerefine yakışmaz. Doğru, gerçek çok açık, mübeyyindir diyor Cenab-ı Allah, apaçıktır yani. Apaçık da görülüyor hakikaten. Samimi olacaklar, kendilerini Allah'a bıraksınlar, teslim olsunlar, Allah akıllarını da açar, gözlerini de açar, güzel görmeye başlarlar. Yanlış şeylerin peşinde gidiyorlar. Hocam. Şimdi... Bir tane sevimli bir canlı var, karıncalar. O çok güzel bir özellikleri var. Onları görelim. İzleyicilerimize paylaşalım. Bilim adamları bu canlıları da araştırıyorlar. Tabii bunların minik canlıların yiyecek aramak için çok uzun mesafeler kat ettiği biliniyor biliyorsunuz kendi ölçülerine göre. Ama bu kadar uzun mesafe yol almalarına rağmen ki mesela Sahra Çölü gibi bir yerde ve zikzaklarla yol almalarına rağmen çok süratli bir şekilde hemen yuvalarına düz bir yol izleyerek geri döndüklerini zaten biliyoruz. Bunu nasıl yapıyorlar? Güneşin yönünden faydalanarak yapıyorlar. Böyle biliniyordu karıncaların yuvalarına besin kaynağından geri döndükleri. Fakat tabii hiçbir iz olmadan, hiçbir işaret olmadan zikzak çizerek sahra gibi bir çölde karıncaların bu olağanüstü eve dönüş yolculuğunu hiç şaşırmadan, güzergahta herhangi bir sapma olmadan yüzlerce metrelik yolu aşıp geri dönmeleri tabii çok şaşırtıcı, harika bir olaydır. Sadece güneşin yönünden istifade ederek olup olmadığını Almanya'dan Ulm ve İsviçre'den Zürich Üniversitesi uzmanları araştırıyorlar ve çok harika bir gerçekle karşı karşıya kalıyorlar. Hakikaten sadece güneşle ve güneşin yönünü kullanarak besin kaynağından yuvalarına geri dönmedikleri karıncaların ortaya çıkıyor ve bu sonuç hayranlık uyandırıcı olarak nitelendiriliyor. Meğerse Sahra Çölü gibi çok büyük bir mekanda, alanda karıncalar yuvalarından çıkıp besin kaynağına giderken adımlarını sayıyorlarmış. Tek tek ve hafızalarında tutuyorlar ve geri dönüşte de aynı adım sayısını atarak yuvalarına tekrar ulaşabiliyorlarmış karıncalar. Bu ortaya çıkıyor. Şimdi tabii bunu nasıl buluyor bilim adamları? İki tane deney yapıyorlar. Bir tanesinde karıncaların ayaklarına bir mekanizma yerleştirerek daha geniş, daha uzun adımlar atmalarını sağlayan bir sistem koyuyorlar. Bir grup karıncaya bunu uyguluyorlar. Diğer bir grup karıncaya da yine aynı yuvaya sahip olan karıncalar bunlar. Daha kısa adım atacakları ayaklarına, o minik patilerine bir sistem kuruyorlar. Ve bu hayvanları besin kaynağından yuvaya dönüş yolculuklarına serbest bırakıyorlar. Ve bakıyorlar ki uzun adım atmak zorunda kalan karıncalar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yuvalarını geçip gidiyorlar. Kısa adım atmak zorunda kalan o sistemden dolayı karıncalar da yuvalarına gelmeden duruyorlar. Şaşkın şaşkın yuvaya arıyorlar. Niye biz bu hesabı tutturamadık diye düşünüyorlar. Fakat bir olağanüstü olay daha oluyor. Uzun adım atmaya alıştırılmış ve kısa adım atmaya alıştırılmış karıncalar bir süre sonra adımlarını buna göre hesap ederek yuvadan besin kaynağına, besin kaynağından da dönüşte hiçbir sorun olmadan aynı adım sayısıyla yuvalarını bulabildiklerini görüyor bilim adamları. Tabii bu uzun ve kısa adımlara rağmen yuvalarını bulmaları da ve hatta ilk başta da gördüğümüz gibi adımlarını saydıkları açıkça ortaya çıkması da bilim adamlarını hakikaten hayrete düşürdü. Çünkü saymak aritmetik bir şeydir. Matematik vardır orada. Hesap vardır.
Ve zeka isteyen bir durumdur.
Zeka ister, hafıza ister, hesap ister, muhasebe ister. Peki bu istenilen şeyleri biz kimlerde görebiliriz sadece ve sadece? İnsanda görebiliriz. Yani insan sayabilir. 1, 2, bu aritmetik. 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? İnsan sayabilir.
Evet.
Peki karınca da sayıyor ama işte aynısı var. Sayı, yani insan müdahale ettiğinde hayvan şaşırıyor. Çünkü yuvadan besin kaynağına giderken saymış oluyor zaten onu. Atıyorum işte 1500 adım. Aynı 1500 adımla geri dönüyor. Eliyle koymuş gibi yuvasını buluyor. Ama sen müdahale edersen bulamıyor. Peki bir karıncanın hesap yapma, matematik, aritmetik, efendim, muhasebe bilgisine sahip olması mümkün müdür?
Kesinlikle değil.
Ha, hiçbir şekilde mümkün değildir. Sen bunu tesadüfle de anlatamazsın ey evrimci kafa. Yani ne tesadüfü ya? Adam matematik hesapları tesadüfen mi oluyor?
Direkt yol bulma söz konusu olduğu için bunun tesadüfle alakası yok.
Ya tesadüf olsa gider başka bir şey olur. Yani başka birinin yuvasına gider. Tesadüf olur. Yani her seferinde kendi yuvasına giden bir hayvan için bunu tesadüfen yapıyor diyebilir misin? Ya sen akşam evine, işine gidiyorsun ya. Dönüşte tesadüfen mi gidiyorsun evin her seferinde? Adresini, kapıyı, apartmanın katını, kapısını tesadüfen mi buluyorsun? Yok. Bir hesapla buluyorsun, hafızayla buluyorsun, adresle buluyorsun. İşte aradaki vesaitlere binerek, onları ezberleyerek biliyorsun da buluyorsun değil mi? İstersen Amerika'ya git. Dönüşte sen yine herkese evini vur. Bu bir hesaptır. Doğrudur, makuldür, insan bunu yapabilir. E karınca nasıl yapıyor bunu? Cenab-ı Allah'ın ona ilhamıyla yapıyor. Onu yaratan, ona bu bilgiyi veren Cenab-ı Allah'ın emriyle yapıyor. Bütün canlılar onu tesbih eder diyor. İşte bu sahip oldukları özelliklerle bütün canlılar Cenab-ı Allah'ı tesbih eder. Biz de bunu bu vesileyle buradan görüyoruz. Bir ayet var sonunda. İnşallah onu da paylaşalım izleyicilerimizle. Hud suresi 56. Kovulmuş şeytandan Allah'a sınırım. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. İşte az önce anlattığımız konu zaten inşallah. Karınca da Cenab-ı Allah'ın emriyle hareket eder. İnşallah bu ayetten bunu çok açık bir şekilde görüyoruz.
Evet, inşallah yine Kur'an mucizelerinden bir tanesinde ben örnek vereyim. Ayın yörüngesiyle bağlantılı olarak şimdi şöyle bir durum var. Bilim adamları ve gök bilimciler şu anda dahi yanılıyorken Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl öncesinden ay yörüngesiyle alakalı bazı sayısal değerler bildirilmiş. Evet, şu anda ekranda yansıyor ayın yörüngesi olarak. Kur'an-ı Kerim'de gök cismi olarak bahsedilen ve ay anlamına gelen kamer kelimesi tam olarak 27 defa geçmektedir. Aynı şekilde ayın dünya etrafındaki eliptik, yani elips biçimindeki turu da 27 gün içinde tamamlanmaktadır. Fakat bu yeryüzünden herhangi bir kişinin tespit edebileceği bir sayı değildir. Çünkü dolunaylar arasında 29 günlük süre olduğu için, işte bilim adamları da burada yanılıyor zaten belli bir süreye kadar. Daha yeni anlaşılmış durumda 27 günde tamamlandı. Önceleri ayın bir turunun 29 gün olduğu zannedilmekteydi. Oysa ki dünya etrafında dönerken dünya da güneş etrafında yol kat etmektedir ve dolayısıyla da arada geçen müddet 2 gün gecikmeli olarak oluşmaktadır. Bu durumda Kur'an'da modern astronomik bulgulara paralel bir başka işarettir ve en doğrusunu Allah bilir. Ay kelimesi Kur'an'da geçiş sayısı 27'dir. Ayın dünya etrafındaki dönüş süresi gün olarak 2'dir. Bu bilgiyi de buradan vermiş olduk. Gök bilimciler bile yanılırken Kur'an-ı Kerim'de bu 1400 yıl öncesinde eksiksiz ve tam olarak net ifadeyle 27 kez olduğu belli edilmiş.
Maşallah.
Maşallah. Evet, metiyetten devam edelim mi hocam?
Onun öncesinde izleyicilerimize güzel bir haberi, bir müjdeyi yine her gün paylaşıyoruz. Oradan devam edelim istersen Erdal hocam. Evet, İnşallah. Yine hocamızın internet sitelerinde bu haberi bulabilirler izleyicilerimiz. Yaratılış Hareketi'nin liderliğini Harun Yahya yapıyor adlı bir haber çıktı. İngiltere'de basılan ve uluslararası okunan günlük Arapça gazetesinde çıktı. Gazetenin adı Ashart al-Afsat, 24 Şubat 2009'da Haşim Salih'in kaleme aldığı bir haber bu. Haberde Müslümanların Darwin'e karşı bir hareket başlattığı ve bu hareketin öncülüğünü Yaratılış Atlası'nın yazarı olan Harun Yahya'nın yaptığı belirtiliyor. İlahiyatçı Jacques Arnaud'a göre günümüzde Darwin ve teorisine karşı Amerikalı protestan dindarlarla birlikte Darwin üzerine durmak bilmeyen bir savaş açan ve onu şeytani ilan eden dindar Müslümanların kutsal bir ittifakına şahit oluyoruz. İnşallah tabi bu fikri bir mücadeledir ve bu birliktelik fikri temel ve sevgi üzerine kuruluyor inşallah. O da Allah'ın dilemesiyle Türk İslam Birliği'dir. O da olacak inşallah, hep beraber göreceğiz. Bunlar onun müjde haberleridir inşallah.
İnşallah.
Bu hareketin liderliğini Yaratılış Atlası'nın yazarı Türk Harun Yahya, yani Sayın Hocamız Adnan Oktar yapıyor diye geçiyor haberde. Devam ediyor. Öğrencileri Darwin'in evrim teorisi hakkında uyaran Atlas kitabı 2007 yılında Fransa'daki okullara ve üniversitelere gönderilmişti diyor haberde. Evet, hocamız onu çok güzel tarif etmişti. B-52 bombardımanı yaptık diyor Fransa'yı havadan. Yaratılış atlaslarını kastederek fikri bir bombardımanla Fransa'da evrim fikri yerle bir oldu inşallah. Çok etkili oldu. Allah razı olsun hocamızdan. Evet, şimdi Mehdiyet'le devam edelim inşallah.
Evet, Mehdiyet'ten mümkün olduğunca bahsetmeye çalışıyoruz i̇nşallah. Ve gündemde tutuyoruz inşallah. Mehdi Aleyhisselam'ın üstün ahlakı ve manevi üstünlükleriyle alakalı bir slide gösterimiz olacak. Evet, oradan devam edeceğiz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahlakı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme benzemektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Ahlak bakımından Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme benzer. Ahlakı benim ahlakım olan bir evladım, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkacaktır denilmekte yine Ahir Zaman adlı kitapta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstün ahlakı Kur'an'da şöyle haber verilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Şüphesiz sen üstün ve pek güce bir ahlak üzerindesin. Kalem suresi 4. ayette. Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyanın en üstün ahlaklı insanı olacaktır. İmam Mehdi Aleyhisselam tüm insanların en sakin, en sakınan, en dindar, en cömert, en cesur ve en sadakatlisidir. Yine bir kitapta böyle söylenmekte. İmam Mehdi Aleyhisselam tüm günahlardan, kusurlardan, murdarlıktan, murdarlık kirlilik demektir. Bunu da açıklayalım. Ve hatadan arı ve paklanmıştır. Yani saf ve temiz anlamında yine. Mehdi Aleyhisselam Allah'ı dünyadaki her şeyden çok sevecek ve Allah'tan derin bir saygıyla korkacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Gerges kuşunun kanadı ile titremesi gibi Allah'tan çok korkan bir kimsedir. Mehdi Aleyhisselam adildir, kutlu ve tertemiz. Hakkın bir zerresinden dahi geçmez o. Allah onun, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle İslam dinini aziz edecektir inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam her an Allah korkusunu kalbinde taşımaktadır. Ve Allah'ın katında sahip olduğu takarruk, yani yakınlık makamından dolayı gururlanmaz. Mehdi Aleyhisselam Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın karşısında, Allah'ın azameti karşısında huşu edendir. Çok huşu eden kanatlarını açıp başını aşağı dökerek gökyüzünün zirvesinden yere doğru inen bir kartal gibi. Huşu etmek zaten bu anlama geliyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın celali karşısında böyle huzu, yani tevazu hali, alçak gönüllü olma, Allah'ın azametini, celal ve cemalini, büyüklüğünü düşünmekten meydana gelen insandaki huzur ve huşu hali ve huşu edendir. Allah ve yüceliği onun vücudunda tecelli etmiştir ve Allah'ın varlığında yok olmuştur. Mehdi Aleyhisselam çok merhametli olacaktır. Tavus şöyle demekte: Hazreti Mehdi Aleyhisselam acizlere karşı çok merhametlidir. El-Havi cilt 2 sayfa 150'de böyle söyleniyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam o kadar merhametli olacaktır ki zamanında bir kimsenin bile burnu kanamayacaktır. Yani yine fikirleriyle, güzellikleriyle olayları çözümleyecek. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın önemli bir özelliği de aşağıdaki hadiste bildirildiği gibi ihtiyaç içinde olan fakirlere karşı son derece merhametli olması, onların rahat ve huzurlu yaşayabilmeleri için her türlü sosyal girişimi teşvik ederek onlara imkan sağlaması olacaktır. İmam Mehdi Aleyhisselam büyük miktarlarda servet dağıtacaktır. Fakire ve ihtiyaç sahibine karşı çok yumuşaktır. Yine bir kitapta şöyle geçmekte. Cevheretül Kelam adlı kitapta. O yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam sıcakkanlı ve güzel bir gençtir denilmekte. Müslümanları koruma hissinin güçlü olması, bundan da bahsedelim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hamiyet duygularının çok güçlü olacağı hadislerde bildirilmiştir. İslam aleyhinde yapılacak her türlü sözü tam olarak cevaplandıracak. Her türlü hareketi tamamen etkisiz hale getirecektir. İslam'ın aleyhine söylenecek bir söz bile ona ağır gelir denmekte yine. Evet, zalime karşı hakkı müdafaa etmesi. Son olarak da bundan bahsedelim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zalime karşı hakkı müdafaa edecektir. Hatta zalim bir insanın azı dişinde olan haksız bir lokmayı bile ondan çekip alacak ve sahibine iade edecektir inşallah. Yine Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üstün ahlakından, insanlara vermiş olduğu değerden ve hiçbir şekilde o dönem içerisinde, yani şu anki bulunduğumuz dönem içerisinde kanakmayacağından, bütün İslam aleminin ve bütün dünyanın mutluluk ve bolluk içerisinde yaşayacağından net bir şekilde hadislerde ve de Kur'an'ın belli ayetlerinde bahsediliyor ve bu şekilde olacaktır inşallah.
İnşallah. Şimdi bak, bu kadar Cenab-ı Allah'ta peygamberimize Cebrail aracılığıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bizlere, ahir zaman Müslümanlarına, kendisinden sonra yaşayacak olan samimi Müslümanlara bu kadar detaylı bir tarif yapmış. Kimle ilgili? Mehdi Aleyhisselam'la ilgili. Evet. Değil mi? Şimdi o mübarek, o kıymetli vaktini, o nurlu ağzını bu konuya seve seve, canı gönülden ayırmış değil mi? O güzel nurlu ağzından çıkmış bunlar.
Evet.
Peygamber Efendimiz'in bu kadar önemli gördüğü bir konuyu samimi Müslüman, samimi müminler de o kadar önemli görür. Ve bu bir mecburiyettir. Bu bir inançtır. İman esasıdır. Ehl-i sünnete tabi olmadır. Peygamber Efendimiz'in emrini yerine getirmedir. Bunun aksini söylemek de bu saydıklarımın aksidir. Ve çok büyük hatadır, yanlıştır. Peygamber Efendimiz bu kadar üzerinde duracak bir konunun sonra birileri kalkıp da bunun tam tersini söyleyecek. Yok efendim öyle bir şey yok diyecek. Olur mu böyle şey? Olmaz. Ha, söyleyebilir ama o zaman şunu anlarız. Bu tür Peygamber Efendimiz'in anlattıklarının aleyhinde açıklamalar yapan kişilerin ehl-i sünnete tabi olmadıklarını anlarız biz. Ehl-i sünnete tabi olan biri bu yapılan açıklamaları alır, anlamaya, kavramaya çalışır ve çok kolaydır anlaması, yetmez. Döner, bütün Müslümanlara, bütün yeryüzündeki insanlara anlatır. Peygamber Efendimiz bizim Aleyhisselatü Vesselam'ın 1400 sene önce vermiş olduğu müjdeyi bugün yaşayan Müslümanlara anlatır. Ve bunu kendine bir görev halleder. Samimi Müslümansa böyle yapar. Her seferinde ne diyoruz? Biz evrimcilere de onu söylüyoruz, materyalistlere de. Bu hurafe kafasında, efendim, bidatler peşinde koşan yobazlara da aynısını söylüyoruz ki yobazlık en büyük tehlikelerden bir tanesidir. Kur'an, İslam dini için çok büyük tehlikedir. Onlar da samimi olacaklar. Onlar da vicdanlarının sesini dinleyecekler. Vicdanının sesini dinleyen, ki Cenab-ı Allah vicdanı vermiştir insana, doğruyu yanlıştan ayırt edebilen bir özelliği vardır vicdanın. Bak, insan vicdanın sesini dinlediğinde hep doğru kararlar verir. Ama alttan gelen ikinci sesi dinlediğinde hep yanlış kararlar verir. Vicdanın sesi ilk sestir. Hemen doğruyu söyler. Bu Cenab-ı Allah'ın bir lütfudur insanlara. Bu yobaz takımı da vicdanına uyacak. Vicdanın sesini dinleyecek. Vicdanın sesini dinleyenler, onu Üstad Bediüzzaman Hazretleri de söylüyor, imanın nuruyla diyor. Vicdanın sesi imanın nuruna tecelli eder. İmanın nuruyla o eşası ahir zamanı bakar bakmaz tanırlar diyor. Yani Mehdi Aleyhisselam'ı ve talebelerini. Ve talebeleri de Mehdi Aleyhisselam'ı yine aynı şekilde samimi olarak vicdanlarının sesini dinleyerek baktıklarında bütün bu anlatımlara, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığına hemen görür ve tanırlar.
şeytanı Allah'sın onu çocuklarını tanır gibi tanırlar diyor Cenab-ı Allah buyuruyor ayet-i kerimede. Aynen öyledir. Bir annenin evladını bakar bakmaz hiç şaşırmadan, değil mi? Milyonlarca insan içinde hemen bulması gibidir. O dönemde yaşayacak samimi Müslümanlar vicdanlarını dinleyecekler. Peygamberimiz buna dikkat çekiyor. O yüzden biz buna önem vereceğiz. Bütün Müslümanlar da buna dikkat edecek inşallah.
İnşallah. Değerli izleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Saat 5'te Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri. Akşam saat 10'da ise Said Adnan Oktar sizlerle birlikte olacak. Hayırlı günler efendim.